yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Bitkilerin meyve, çiçek, yaprak ve kök kısımları tarih öncesi dönemlerden beri hem fiziksel hem de psikolojik iyileştirici olarak kullanılıyor ve bitkilerin bu kök, yaprak veya çiçeğini damıtarak elde edilen yağların hastalıkları önlemek ve oluşmuş olan hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmasına da aromaterapi deniyor. Bu alanda pek çok çalışma yapıldı. 6 profesör bir araya geldi. A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve Aromatik Sular kitabında detaylar anlatıldı. Biz de bu konu hakkında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği Bilimsel Komite Sekreteri Profesör Doktor Funda Yalçın'ı telefon hattımıza alacağız ve detayları konuşacağız. İkinci bölümümüzde Göç Yolları köşemizde İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Berlin'in tarihi yerlerinden biri olan Petri Meydanı tartışmalı bir projeye sahne oluyor. Projenin adı ise House of One. Üç semavi dinin ibadetlerini aynı mekanda toplamayı ve dinsizlerle de diyalog kurulmasını amaçlayan bir proje. Ancak en çok tepki çeken yanı Müslümanlığı FETÖ'ye yakın bir derneğin temsil ediyor olması. Detayları hocamızla konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden. Parmaklarımın üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. İşimi sıkar giderim. Sandığın acılar el aya atar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim. kaybetsen bile her şey. Bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazımdan söker giderim. Ben ağlayamam bilirsin. Yüzümü döker giderim. Köpeklerimden kuşumdan yavrumdan çayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği Bilimsel Komite Sekreteri Profesör Doktor Funda Yalçın var. Sayın Yalçın hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle emeklerinize sağlık. Çok kıymetli bir kitap değerli profesör ekibinizle hazırlamışsınız. A'dan Z'ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular kitabı. Ben şöyle inceledim biraz. Çok çok gerçekten kıymetli bilgiler yer alıyor. Onu detaylandıracağız ama şimdi tabii bazı kelimelerle çok da aramız iyi değil. Hani ne olduğunu biliyoruz ama kelime olarak Latince olduğu için bilemeye de biliyoruz. Şimdi farmakognozi alabiliyoruz. Bilim dalı başkanlığı dediğimizde bitkilerle ilgili bir şey olduğunu evet anlıyoruz ama biraz detaylarını galiba size sormamız gerekiyor. Aromaterapiden de ilerleyen dakikalarımızda bahsedeceğiz hocam ama öncelikle bu farmakognozi nedir? Ne zaman nasıl ortaya çıkmıştır ve biz bunu nasıl devam ettiriyoruz ülkemizde? Ondan konuşalım, öyle başlayalım. Ne dersiniz?
Tabii ki. Şimdi şöyle, farmakognozi aslında eczacılık meslek bilimlerinden bir tanesidir. Eczacılığın temellerinden bir tanesidir farmakognozi. Ne anlama gelir? Bitkisel, hayvansal veya işte mikroorganizmalar veya deniz canlıları gibi doğal ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, bunların üzerinde bir takım biyolojik etki çalışmalarının yapılması, içindeki etkili bileşiklerin saflaştırılması, bunların ilaç haline getirilmesiyle ilgilenen aslında ana bilim dalı. Özellikle bizim yaptığımız şey bu ham maddeleri, doğal ilaç ham maddeleri nasıl kullanabiliriz? Eczacılıkta nasıl kullanılabilir? Yardımcı madde olabilir, etkili madde olabilir. Onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen etnobotanik bilgileri değerlendiriyoruz. Yani geçmişten günümüze kadar gelen bilgileri değerlendiriyoruz. Bunları bilim süzgecinden geçirip acaba ne kadar doğru, nerelerinde eksikler var, bunlar gibi konuları çalışıyoruz.
Değerli hocam, şimdi tabii bu dünden bugüne hemen olan bir şey olmadığını biliyoruz aslında. Tarih evet. Öncesi çağlardan beri bu topraklarda, bu coğrafyada bitkilerle hep tedavi edilme yöntemlerini biliyoruz ve okuyoruz. Aslında sizin yaptığınız çalışmalar da bunun bir devamı niteliğinde. Nasıl ortaya çıktığını da biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz bu bitkilerle tedavi yöntemlerinin?
Tabii ki. Şimdi aslında insanlık kadar eski neredeyse bu bitkilerin kullanımı. Şimdi bitkilerin işte kök, meyve, çiçek gibi çeşitli kısımlarının tedavi edici etkilerinin olduğu deneme yanılma yöntemiyle, bazen tesadüfler sonucunda, bazen hayvanlar izlenerek aslında ortaya çıkmış. Bu şekilde başlamış. Biraz da tarım yapılmaya başladıktan sonra faydalı olduğunu düşündükleri bitkileri kişiler ekmeye başlamışlar ve bu sayede artmaya başlamış. Yani yerleşik yaşama geçişle bitki insan ilişkisi çok gelişmiş. Aslında yazının icadından önce sözlü olarak bu bilgiler aktarılmış. Daha sonra yazılı olarak aktarılmaya başlamış ve ve böylece etnobotanik, etnofarmakoloji gibi bir temel dallar oluşmuş. Biz de biraz bunları kullanıyoruz. Tabii ki çok eskiye dayanıyor. Zaten işte polen kalıntıları Irak Şanidar'da bir mezarda bazı tıbbi bitki polen kalıntıları bulunmuş mesela. Hani bu kadar eski olduğunu biliyoruz. Eski Mısır döneminden birçok günümüze aktarılan bilgiler var. Sonra Anadolu birçok medeniyetin de zaten ev sahipliği yapmış. Buradan gelen birçok kanıtlar var. Ne kadar zamandır bu bilgilerin aktarıldığına dair. Ne yapıyoruz? Şimdi bilim süzgecinden geçirerek yeni ilaçlar keşfinde Bu bilgileri kullanmaya çalışıyoruz. Veya geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin bir taraftan işte yararlı özelliklerini saptamaya çalışıyoruz.
Evet, bu kadar tarihi geçmişimiz var bu alanda. Peki şu anda Türkiye olarak yurt dışındaki diğer ülkeleri de düşünecek olursak dünyada neredeyiz? İyi bir konumda mıyız?
Aslında şöyle, öncelikle çok avantajlıyız çünkü çok zengin bir coğrafyamız var bizim ve üç farklı fitocoğrafik bölge içinde yer aldığımız için bizim endemik bitki oranımız çok çok yüksek. O yüzden aslında çok daha şanslıyız. Bir taraftan tarihsel olarak, geleneksel tıp olarak geçmişimizde zaten çok zengin.
İbn Sina'mız var değil mi? Daha ne olsun?
Yani bunları çoğaltmak mümkün. Tabii. O yüzden bütün bu bilgileri aslında değerlendirebiliyoruz. Ve iyi bir durumda olduğumuzu ben o yönden söyleyebilirim.
Çünkü... Emeklerinize sağlık değerli hocam. Şimdi şu aromaterapi ifadesine gelecek olursak. Kulağa çok güzel, çok güzel kokulu maddeleri çağrıştırıyor aslında. Biraz anlatır mısınız, nedir bu aromaterapi?
Gerçekten de kokulu maddeleri çağrıştırıyor. Bu bir aromaterapi aslında bitkilerin çeşitli organlarında bulunabilen uçucu yağların hastalıklardan korunmak veya tedavi amacıyla en başta inhalasyon, işte bu kokularını hissederek inhalasyon yoluyla.
İnhalasyon ne demektir hocam? Onu da açıklayabilir miyiz?
İnhalasyon aslında bu nefes aldığımız zaman, bu içimize çektiğimiz zaman inhale etmiş oluyoruz biz o bileşikleri. Yani o şekilde söyleyebilirim en rahat anlaşılan haliyle. Bazen masaj yaparak, bazen banyolar yoluyla da aromaterapi gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yağların kullanılmasıyla yapılan bir tedavi yöntemidir ve fitoterapinin aslında uygulama alanlarından biridir.
Fitoterapi tabii, siz de aynı zamanda fitoterapi, Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği Bilimsel Komite Sekreterisiniz. Bu alanda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yurt dışıyla nasıl bağlantımız var bizim aromaterapi konusunda?
Aromaterapi olarak değil ayrıca, ama fitoterapi olarak bağlıyız. Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği diye bir derneğimiz var. Ben bu derneğin de sekreteriyim ve bu dernek temsilcisi olarak ben ESKOP, yani işte Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği'nin içinde yer alıyorum. Oradaki bilimsel komitede yer alıyorum. Bu şekilde zaten bu Avrupa Fitoterapi Birliği'nin kurulma sebepleri, amaçlarından bir tanesi de bu geleneksel bilgilerin de paylaşılması. Hem geleneksel bilgiler paylaşılıyor, hem gelişmeler paylaşılıyor ve biz ESKOP'ta da monograflar hazırlıyoruz birçok tıbbi bitkiler için. Bazen uçucu yağlar için de, aromaterapide kullanılan uçucu yağlar için de monograflar hazırlıyoruz ve bu monograflar sağlık otoriteleri tarafından kullanılıyor. Sağlık otoritelerinin kabul ettiği bu bitkilerin endikasyonlarının, dozlarının tanımlandığı bir takım monograflar hazırlanıyor bu ESKOP çerçevesinde.
Monograf dediğiniz bir ilaç reçetesi midir? Nedir?
Aslında prospektüs gibi diye düşünebiliriz. Bir ilaç prospektüsünde yer alan bilgiler diye düşünebiliriz. Bunları ama sağlık otoriteleri için hazırlanan şeklidir ESKOP monografları da, Avrupa İlaç Ajansı monografları da.
Peki doktorlar bu imkanları, yani bu sizin o belirttiğiniz bitkilerden yararlanılan tedavi yöntemlerini kullanma konusunda hani ilaç gibi direkt kullanabiliyorlar mı? Yoksa illaki hani ilaca dönüştürülmüş veya hap ya da işte şurup şeklinde dönüştürülmüş halini mi kullanmak durumundalar?
Şöyle, Avrupa'da bitki çayları dahil, tıbbi bitki çayları dahil zaten eczanede satılıyor ve reçete edilebiliyor. O yüzden ama bizim kullandığımız formları, bu monograflarda da tarif edilenler standartize ekstrelerdir. Hani hiçbir şekilde gidip A bitkisini toplayıp evde şu kadar süre kaynatıp içerseniz bu hastalığınıza iyi gelir gibi terim bulamazsınız. Son derece iki farklı şekilde onaylanır Avrupa'da ve aslında Türkiye'de de öyle. Hı hı. Eğer bir bitki 15 yıl boyunca Türkiye'de ve veya Avrupa'da geleneksel olarak kullanılıyor ise, o zaman hani bazı deneylerinden muaf tutulmak suretiyle bitkisel ilaç olarak değerlendirilebilir. Veya Avrupa ve Türkiye dışında ise bu süre 30 yıla çıkar. 30 yıldır güvenilir bir şekilde kullanılıyor olması lazım.
Evet.
Eğer bunların dışında ise mutlaka klinik deneylerinin, normal ilaç gibi klinik deneylerinin yapılıyor olması lazım. Hani bu şekilde standartize edilmiş olan, kalitesi belli olan ürünler ancak işte zaten doze edilebilirler. Bir dozun tekrar edilebilmesi için bu standartları sağlaması lazım o ürünün.
Hı hı.
Tekrar edilenmeyen doz olursa zaten tedavide etkinliğinden söz edemeyiz, güvenilirliğinden söz edemeyiz. O yüzden de tedavide kullanılamaz.
Evet, yani şöyle bir şey olamaz diyorsunuz. Örneğin işte komşumuz kullandı bir bitkiyi, kaynattı, içti bir ay boyunca, ona iyi geldi ama
yok,
aynı ürünün bize de iyi geleceğini sizin gibi değerli eczacılar ve doktorlarımız bilir. Hani bunu tüm dinleyicilerimize de söylemiş olalım. Bir kişiye iyi gelen bir bitki herkese iyi gelmek durumunda değil, öyle değil mi?
Kesinlikle değil. Zaten o bitki doğru bitki midir? Doğru bir şekilde hazırlanmış mıdır? Doğru toplanmış mıdır?
O oranları değil mi, tutması gerekiyor?
Hepsi çok önemli. Biz bitkisel ilaç dediğimiz zaman zaten bitkisel ilaçlar bitkileri bazen olduğu gibi de içerebilir. Ama söylediğim gibi belirli koşullarda yetiştirilmiş ürünlerdir onlar, yetiştirilmiş bitkilerdir. Olduğu gibi veya karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş tıbbi ürünler veya ilaçlardır bu fitoterapide kullanılan bitkisel ürünler.
Hı hı. Şöyle, bir ürün bitkiseldir diye illaki yan etkisi olmayacak diye bir şey yoktur, değil mi? Hani biz çoğu zaman işte reklamlarda görüyoruz, kesinlikle bitkisel, tamamen kimyasaldan arındırılmış falan gibi cümleler. Ama
evet,
bir bitkisel ürün illaki ilaç şeklinde dönüştürülüyorsa mutlaka bir çeşit kimyasal tepkimelere uğruyor demektir. Yani bu anlamda yan etkisi olmaz diye bir rahatlıkta olmamamız gerekiyor, öyle değil mi?
Kesinlikle olmaması lazım. Bir kere en büyük yanılgı, hani kimyasal yok içinde dendiği zaman aslında bitkiden bahsetmiyoruz demek olur.
Evet.
Çünkü bitkiler o kadar çok kimyasal madde üretiyorlar ki, bizim zaten farmakognozi alanında bizim işimiz bazen tezlerimiz süresince 2 yıl boyunca biz onun içindeki o kimyasal maddeleri izole etmeye çalışıyoruz, saflaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü aynı anda yüzlerce bitki bileşik olabiliyor o bitkinin içinde.
Tabii.
Yani o yüzden kimyasal yoktur çok yanlış
bir cümle.
Son derece işte kimyasal bileşikler var ama o yüzden zaten etkili. Ama o yüzden de çok dikkat edilmesi lazım. O yüzden her birinin ayrı ayrı etkileşimleri olabiliyor. Toksik etkileri olabiliyor. Bunların hepsi değerlendirilerek kullanılıyor olması lazım.
Hı hı. Çok haklısınız Sayın Yalçın. Peki bu aromaterapiden bahsettik az önce. Tabii fitoterapi de sizin yine ilgili olduğunuz bir diğer alan. Aromaterapi özelinde konuşacak olursak ne tür hastalıklara çare olabilir? Bu alanda dinleyicilerimize hani aktarabileceğimiz bitki isimleri var mıdır? Nasıl onlar evlerinde de deneyebilirler? Biraz bu konudan bahsedebilir miyiz?
Aromaterapi söylediğim gibi fitoterapinin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ama özellikle Avrupa İlaç Ajansı monografları olabilir, Avrupa Fitoterapi Birliği monografları olabilir veya bazı diğer bilimsel kaynaklarda ağızdan alınması doğrudan tavsiye edilmiyorsa bir kere ağız yolundan kullanılmaması lazım. Hani bunun hep bir şekilde aklımızda bulunması gereken
yani
bir özellik.
Yani suyunu kaynatıp içmek diyorsunuz değil mi? Ya da hani doğrudan yemek anlamında mı ağızda?
Doğrudan
yolunda?
Yemek anlamında diyorum. Çünkü çok bu tip kullanımlar sebebiyle ciddi tahrişler, çünkü uçucu yağlar aslında bir taraftan ciddi şekilde tahriş ederler mukozayı. Mukozayı dokunduğu zaman birçok reaksiyona sebep olabilirler. O yüzden oral kullanımları sakıncalıdır birçoğunun. Ancak işte bazen bir kesme şekere damlatılmak suretiyle veya bir yarım bardak çay bardağına işte damlatılmak suretiyle gibi kullanım yolları vardır. Ama bunlar özel olarak o yağlar için tarif edilmişlerdir bilimsel kaynaklarda. Şimdi inhalasyon yoluyla çoğunlukla kullanılıyor.
Yani nefes çekme yoluyla değil mi?
Evet, evet. Bu mesela bir difüzörler yoluyla ve hani altından şöyle küçük bir miktar ısı uygulayıp su buharıyla birlikte bir odaya yayılması sağlanarak çoğunlukla kullanılıyor. Uykusuzluk, sinirlik gibi durumlarda örneğin Fransız lavantası uçucu yağı, ıhlamur çiçeği uçucu yağı veya işte limon çiçeği uçucu yağı kullanılıyor olabilir. Yine hafif üst solunum yolu hastalıklarında kullanılanlar var. Ökaliptus uçucu yağı gibi, İngiliz nanesi uçucu yağı gibi. Baş ağrısında, bu migren ataklarında bazı yağlar, İngiliz nanesi uçucu yağını söyleyebiliriz ona, bir iki damla şakaklara masaj yapılarak uygulanıyor olabilir. Veya banyo yoluyla, banyo suyuna tıbbi papatya yağı mesela eklenerek hemoroid gibi durumlarda kullanılabilir. Ama söylediğim gibi mutlaka ilk başta bir taşıyıcı yağ içinde seyreltilerek vücudun küçük bir bölgesinde denenip herhangi bir reaksiyona sebep olmadığından emin olmak zaman gerekir. Evet. Kullanmamız gerekir.
O yüzden ilk söylediğiniz cümle ağızdan doğrudan çiğneyerek yani yiyerek almamamız gerektiği. Çünkü öyle dediniz ki bir kesme şekere damla, yani sadece bir küçük damla. Hani evet. Biz zannediyoruz ki daha çok etki etsin, ne kadar miktarı çok olursa o kadar çok etki eder. Ama böyle bir şey olamaz herhalde.
Evet, öyle bir şey yok. Dozları da mutlaka tarif edilen dozlarda kullanıyor olmak lazım. Ama tabii ki kullandığınız yağın nasıl bir yağ olduğu da, ne kadar kalitede olduğu, onun içinde neler olduğunun da biliniyor olması gerekiyor.
Evet, birden fazla yağ bir arada kullanmak kimi zaman tehlikelere yol açabilir mi?
Uygun şekilde karıştırılan yağlar var. Bunlar da yine evde kendi kendimize karar verebileceğimiz konular değil. Bu karışımları hazırlarken de yine destek almamız lazım. Bilimsel kaynaklara yönelmemiz lazım. Ancak o zaman bunları karıştırarak kullanmamız lazım.
Evet, o zaman aslında tam da kaynak olarak belki sizin ve değerli profesörlerimizin yazmış olduğu A'dan Z'ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular kitabını alıp okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Neler var bu kitapta? Nasıl hazırladınız? Ne kadar zamanda bu kitap oluştu?
Şöyle, aslında hani bu kitap Yazarlar Grubu'nun ilk kitabı değil. Daha önce Farmakognosi ve Fitoterapi Derneği çatısında sağlık profesyonelleri için 3 farklı kitap hazırlamıştık. Ama bu kitapla ilgili, bu hazırladığımız 3 kitapla ilgili işte sadece eczacılar ve hekimlere yönelik olduğu için ciddi şekilde bize acaba işte daha halkın anlayabileceği ve kaynak olarak kullanabileceği bir kitap olsun diye çok fazla talep geldi. Ve bunun üzerine 2019 yılında biz A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabını çıkardık. Ama çok olumlu tepkiler aldık A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabı ile ilgili. Ama sonra bir baktık ki aromaterapi konusunda da ve yağlar konusunda da piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. Ve o yüzden tıbbi yağlar nedir? Bununla ilgili de güvenilir bir kaynak hazırlamak istedik ve 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak 2021 yılında A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular kitabını çıkardık. Ama aslında burada sadece uçucu yağlar yok. Yani çünkü tıbbi yağlar dediğimiz zaman uçucu yağlardan, sabit yağlardan ve maseratlardan bahsediyoruz. Yani burada uçucu yağlar bitkilerden genellikle distilasyon yoluyla elde edilen işte bu kuvvetli kokulu uçucu yağımsı bitkisel ürünler. Ama sabit yağlar dediğimiz yağlar bu meyve ve tohumlardan çoğunlukla soğuk sıkım veya ekstraksiyon yoluyla elde edilen ürünlerdir. Ama hayvansal kaynaklı olanları da var, hayvansal sabit yağlar da var. Ve sabit yağlar uçucu yağın cilt üzerine uygulanmasında taşıyıcı yağ olarak kullanılabilirler. Mutlaka o taşıyıcı yağla seyreltilir ki evet, o tahriş etkilerine maruz kalmayalım. Ama bir de maserat dediğimiz bir grup var. Bu çoğunlukla halk arasında yanlış biliniyor. Maseratlar bitkisel drokların parçalandıktan sonra bir sabit yağ içinde belirli bir süre bekletilmesi sonucu hazırlanan karışımlardır. Yani, bunu çok duyuyoruz, özellikle işte sarı kantaron yağı kendim hazırladım, kendi ellerimle topladım.
Evet, evet.
Böyle çok fazla duyuyoruz. Hani burada hazırlanan aslında o ürün maserattır. Hani sarı kantaronun bir şeyi sıkılarak elde edilen bir yağ değildir. Ama kendi ellerimde topladığım konusu gerçekten bazen çok çok tehlikeli olabilir. Çünkü doğru bitki konusuna karar vermek bu eğitimi almamış kişiler için gerçekten çok zor. Çünkü bazen bitkilerin yerel isimleri kullanılabiliyor.
Hmm,
o aynı yerel isimle farklı bölgelerde farklı bitkiler kullanılıyor olabiliyor. Yani mutlaka ve mutlaka botanik tanımlamasının yapılmış olması lazım.
Peki biz evde bu aromatik sudan hazırlayabilir miyiz? O sizin kitabınızı kaynak olarak alacak olsak önümüze.
Şöyle, şimdi aromatik sular ise, aromatik sular da işte bazen bu diyetlerde kullanılan bu bir şişe suyun içine ben akşamdan 2 tane salatalık koydum, 1 tane nane yaprağı koydum. Öyle hazırlanan sular aromatik sular değil. Onu bir kere unutmamız lazım. Aromatik sular tıbbi bitkilerden su veya buhar distilasyonuyla yağ elde ederken uçucu yağ elde edilmesi sırasında yağın altında veya üstünde kalan sudur.
Hmm.
Aromatik su budur. Çünkü ne olur aromatik suda? O yağın içinde ki suda çözünen bir takım maddeler o suya geçerler ve bu şekilde elde edilir aromatik su. Dolayısıyla evde aromatik su hazırlamamız eğer Isparta, Burdur bölgelerinde köylerdeki imbik sistemleri yoksa oralarda olan, o zaman evde hazırlamamız mümkün değil.
Çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. İşte onu çok yapıyoruz ama hepimiz yapıyoruz. İşte öğreniyoruz bir şekilde internet araştırmalarımız sonucu. Bir şişe suya atıyoruz işte ilgisini veya bizim hastalığımızı kendimizce tedavi edebileceğimiz bir yöntem buluyoruz. O bitkiyi alıyoruz, suyun içinde bekletiyoruz veya işte kaynatıyoruz. İçtiğimizde bize yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Yani bizim bu aroma terapi dediğimizin bununla kesinlikle bağlantısı yok mu? Yoksa hani ucundan da olsa bir bağ kurabilir miyiz?
O suda beklettiğimizin pek aroma terapiyle çok fazla bir şeyi yok. İlgisi yok.
İlgisi
suda
yok.
Yok. Onu söyleyemeyiz. Yani tabii ki içine bazı maddeler geçiyor olabilir ama suyla maserasyon yapıyoruz. Belki birazcık çok hafif yönden fitoterapinin diğer alanlarına yakın olabilir ama şey değil, aromaterapi için bir şey o şekilde kullanılmış yapabiliriz.
Evet, biraz da koronavirüsten bahsedebilir miyiz? Çünkü özellikle bu 1-2 yıl içinde çok olumsuz ve bizi üzen zamanlarla karşı karşıya kaldık. İnşallah en yakın zamanda sonlanmasını bekliyoruz ama kendi kendimize böyle evde çalışmalar yaptık. İşte kekik yağının kokusu çok iyidir deyip o sizin hani difüzör dediğiniz ürünlerin içine koyduk. Eve havasını dağıttık, faydalı olacağını düşündük. Yani bu yaptıklarımız doğru muydu? olurdu? Başka neler yapılabilirdi? Yoksa tamamen aslında yaptıklarımız tam da amacına ulaşmadı mı?
Ya şöyle, koronavirüs konusu bütün dünya için ve bizim ülkemiz için hala bilinmezliğini koruyor. Çok fazla bilinmeyen ne olan bir denklemin içindeyiz. Birdenbire kendimizi onun içinde bulduk. O yüzden de işte geleneksel tıptan ümitlendik. Acaba bize faydası olabilir mi diye. Ama birincisi, koronavirüste geleneksel tıbbı şöyle bağdaştıramıyoruz. Koronavirüs yeni bir virüs. Yani daha önce karşılaşmadığımız bir virüs. O yüzden hani geleneksel tedaviden söz etmek çok mümkün değil. Ancak semptomları üst solunum yolu enfeksiyonlu semptomlarına benzediği için acaba orada işe yarayan tedavi yöntemleri burada da işe yarayabilir mi diye zaten bir takım bilimsel yayınlar da yapıldı. Acaba hangisi daha riskli olabilir, faydalı olabilir diye. Hatta bazı işte gripte, soğuk algınlığında kullanılan bazı bitkisel kaynakların acaba bu sitokin fırtınasını indükleyebilir mi, daha kötü tablolara sebep olabilir mi gibi değerlendirmeler de yapıldı.
Ya da bağışıklığı güçlendirebilir mi diye de düşündük
çok. Evet. Evet, onunla ilgili de birçok bitkiye sarıldı. Bütün dünyada böyleydi. Sadece hani bizim Türkiye yaptığımız bir şey değil, değil. Evet. Türkiye için değil. Amerika'da da, Avrupa'da da bu şekildeydi. Şimdi aromaterapiyi düşünecek olursak ve uçucu yağları düşünecek olursak, uçucu yağlar lipofil özellikteler, yağsı maddeler. O yüzden hani virüs membranına çok kolay penetre olabiliyorlar. Ama uçucu yağlar da içinde çok sayıda metabolit var. Saf, tek bir maddeden oluşmuyorlar. Bu yüzden etkinlik ve güvenilirlik çalışması birazcık daha aslında kapsamlı yapılması lazım. O sebeple de çok tamamlanamamış.
Evet. Yani
şimdiye kadar yapılan çalışmalar bilgisayar ortamında in silico çalışmalar dediğimiz bir takım çalışmalar var. Bunda ne yapıldı? Koronavirüs için önemli olan enzimlerle acaba bu uçucu yağların içindeki metabolitlerden etkileşenler olabilir mi diye direkt bilgisayar başında yapılan bir takım deneyler var. Onlarda işte ökaliptüs yağındaki 1,8 sineol mesela ümit vaat etti veya sarımsak yağındaki bütün maddeler denenmiş. Oradaki bazı maddeler olabilir. Hani bu olabilirin anlamı şu: onunla ilgili bir takım deneyler yapılabilir. Kekik yağındaki karbakrol de aynı şekilde.
Evet, yani aslında bu, özlerle ilgili deneyler yapılması gerekiyor. Hala kesinlikle
evet.
Bir şey yok diyorsunuz. Çok değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Daha aslında konuşacağımız o kadar çok konu kaldı ki benim aklımda sorular, ama ne yazık ki sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için ve bu A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular kitabını da en yakın zamanda aslında kendi adıma okumak istediğimi ifade etmek isterim. Dinleyicilerimize de önerelim. Evde yalnız hazırlama konusunda da o sizin bahsettiğinizi tekrar yinelemek istiyorum müsaadenizle. Hani suyun içine koyup da demlendirdiğimiz veya kaynattığımız durumların aromaterapiyle birebir bağlantısı bulunmuyor değerli dinleyicilerimiz.
Evet.
Belki
evet.
Kitabı biraz daha detaylı incelediğimizde konuyla ilgili daha derin bilgiye sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgi ve saygılarla, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği Bilimsel Komite Sekreteri Profesör Doktor Funda Yalçın telefon hattımızın diğer ucundaydı. 6 profesörün bir araya gelerek yazdığı A'dan Z'ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular kitabında biraz, bu kitap üzerine biraz konuştuk. Aromaterapi üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Olmuyor, bu sabah güneş bile tuhaf doğmuyor. Kafam hayli karışık, gözlerim aynada beni bile görmüyor. Bil ki zorluyor, bu kadar belirsizlik bizi zorluyor. aşkı hapsettim. Ama artık kilit sende durmuyor. Gel yapma dedim bak böyle. Ne olur ki kelamda sen söyle. Durumumuz belirsiz, çaba sarf edelim. Yaşanılanlar hep aynı. Hepimizde o tuhaf kaygı. Bakarsın toparlarız, devam edelim. Dinletemedim, dinletemedim. Kelimeler tükendi. Söyletemedim, söyletemedim. Şimdi senle ben, bir biz senle, yoksa hiç miyiz? Gözüme baka baka umutlar, yüzüme baka baka yalanlar. Dağılmıyor işte o kara bulutlar. Kader miyiz söyle, yoksa biter miyiz? Bir miyiz senle, yoksa hiç miyiz? Gözüme baka baka umutlar, yüzüme baka baka yalanlar.
Yolları 60. yıl özel. Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. yıl özel bölümümüzde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerli hocam. Çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında bugün yayınımızda. House of One, yani aslında birin evi diye belki Türkçeleştirebiliriz. Kulağa güzel geliyor, öyle değil mi? Böyle sanki çok harika bir işmiş gibi geliyor. Ama sonrasında bir bakıyoruz ki çok farklı kanallar, farklı durumlar ortaya çıkmış. Detayları sizden öğrenelim hocam. Nedir bu House of One projesi?
Haftalardır aslında bu Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunu ele alıyoruz. Bunu bu girişimi, daha doğrusu geçen hafta Berlin'de işte temeli atılan House of One isimli kuruluşun kuruluşla ilgili girişimi, bu Türk ve İslam düşmanlığında farklı düşünmek mümkün değil. Şöyle ki Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde, şimdi daha çok bu sene tabii 60. yıl olduğu için Almanya'dan daha fazla bahsediyoruz ve Almanya'da tabii aynı zamanda da en çok vatandaşlarımızın, en çok vatandaş kitlesinin yaşadığı ülke. Sonuç olarak bu ülkede öteden beri devam eden ve bunu tabii böyle 11 Eylül'le falan filan açıklamak da çok mümkün değil, 11 Eylül terör hareketleriyle öteden beri köpürtülen, devam eden bir Türk ve İslam düşmanlığı var. Şimdi bu ikisini birleştirmek gerekiyor. Yani Türk-İslam düşmanlığı esas itibariyle. Hı hı. Bazen biri öne çıkıyor, bazen diğeri öne çıkıyor. Fakat yani birbirinden çok böyle ayrılabilir iki ayrı kavram değil bunlar. Şimdi baştan beri Almanya'daki Türklerin inançlarından dolayı ve özellikle de Türkiye'ye bağlılıklarından dolayı bir rahatsızlık duyulduğu ortada. Bu sadece tabii Türkler açısından da değil, yani diğer Müslümanlarla ilgili, fakat onların sayısı fazla değil ve Türkler sayıları itibariyle ve ortaya koydukları ağırlıkları itibariyle göz dikeni olmaya daha fazla o şekilde kabul edildiler. Yani o ülkelerde toplumun içerisinde göz dikeni gibi görülen bir topluluk, bir toplum, bir önemli grup, bir göçmen grubu. Şimdi bu Türklerin inançlarından dolayı rahatsızlık duyulması, tabii bunu 1000 sene evveline de getirebilirsiniz. Oradan başlatabilirsiniz. Haçlı zihniyetiyle ilgili bir şey. Ve ne yapalım yapalım, bu Türklerin Bu işte düşmanlıktan kaynaklanıyor. İnançlarını Almanya'ya uyarlayalım bir nevi. Yani çok hafif bir tabir kullandım, uyarlayalım kelimesi.
Evet hocam.
Ellerinden gelse hepsini Hristiyan yapmaya falan kalkacaklar.
Evet, evet, evet.
Ondan sonra şimdi bunu tabii yapmanın yolları var akıllarınca. Bir takım stratejiler ortaya koydular. Bu stratejilerin başında bir kere bir Avrupa İslamı, bir Alman İslamı ve Türkiye'den mümkün olduğu kadar kopmuş, kopartılmış bir inanç sistematiği. O şekilde düşünüyorlar. O yüzden de ilk başta 1982'de kurulmuş olan ve Almanya'da 900 civarında belki daha fazla Türk İslam cemiyetlerinin, derneklerinin ve camilerinin tabii üst kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ile meşgul olmaya başladılar ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra belli işte 15 Temmuz'un müsebbiplerinin de katkılarıyla, malum FETÖ'cülerin katkılarıyla Türk İslam derneklerine karşı, yani işte Türk İslam Birliği'ne karşı ve işte bunun Türk İslamı olduğu, Türkiye İslamı olduğu, resmi İslam olduğu, işte doğrudan doğruya Türk hükümetine bağlı olduğu gibi gerekçeler ileri sürmek suretiyle bununla meşgul olmaya başladılar. Şimdi peki alternatif çıkarmaları lazım. Nasıl bir alternatif? İşte Alman İslamı olsun falan diye bazı böyle aslında aşırı marjinal kişileri bulup bunlarla işte yeni camiler kurma falan yoluna gitmeye kalkıştılar. Fakat tutacak bir maya değil yani.
Evet.
Bu istediğiniz kadar uğraşın. Yani geniş Türk kitlesinin, Müslüman Türk kitlesinin Almanya'da veya başka bir ülkede böyle yani çizgi dışı, anlamsız bir takım gelişmelere, bir takım düşüncelere, yaklaşımlara falan prim vermesi mümkün değil. Ama yine de denemeye devam ediyorlar.
Hocam şöyle düşünüyorlar, sözünüzü kestim. Efendim? Yani bir şöyle düşünüyorlar diye düşünüyorum ben de, sözünüzü kestim. Şimdi bir kişiyi bir topluluktan nasıl ayırırsınız? Kültürle ayırırsınız, dinsel unsurlarla ayırırsınız. Hepsini deniyorlar. Evet. Kültürü zaten çoktan denediler. Şimdi evet, dini ne zamandır deniyorlar. Ama iş böyle her seferinde aslında fiyaskoyla sonuçlanıyor. Bence farkında da değiller.
Evet. Pek tabii, her defasında da fiyaskoyla sonuçlanacaktır yani. Bunun hakikaten farkında olmamaları da çok enteresan yani.
Ya da yine denemek istiyorlar. Hani ya tutarsa?
Evet, yani ya tutarsa diye, ama mesela Berlin'de bir yani avukat, bir Türk asıllı olduğunu tahmin ettiğim bir kadına şey yaptılar. İşte bir cami kurdurdular güya falan. Ondan sonra caminin adı da İslam, Müslüman olmayan birisine ait falan, neyse. Ondan sonra kadından imam olmaz diye biliyoruz. Bir baktık işte imamlık yapmaya başladı bu kadın. Ondan sonra arkasında da böyle bir takım marjinal tipler falan, yani gayet tabii tutmadı. Tutması mümkün değil. Şimdi bu Hazofan'a gelmek istiyorum.
Evet.
Bu öteden beri işte bu düşmanlık ve şey lafını pek kullanmak istemiyoruz. Fobi, o korku demek. İslam fobisinden ziyade artık İslam nefreti ve düşmanlık haline dönüşmüştür. Başlangıçta belki fobi denebilecek bazı şeyler olabilirdi, düşünceler falan, ama bunun da bir manası yok. Neden korkuyorlar? Yani kimseye bir zarar verdiği yok oradaki Türk kitlesinin, Müslüman Türk kitlesi. Aksine ülkenin kalkınmasına,
tabii,
ülkenin çeşitlenmesine çok büyük,
tabii,
katkılar da bulunmuştur. Yani o şimdi bu insanlardan korkuyoruz biz deyince tabii aslında biraz da
komik
şey
de oluyor, hocam.
Komik de oluyor. Yani.
Evet.
Ne olacak hiç değil. Şimdi bu Hazofan işte üç dini, üç semavi dini birleştirelim. Böylelikle işte o Müslümanların düşünceden, şimdi Musevilerin ve Hristiyanların böyle bir şeyleri yok, tehlikeleri yok. Yani bir yerden koparılmaları falan gibi bir şey söz konusu değil, ama o öbür taraftaki amaç buradaki Türklerin Türklere hitap edecek ve onları ait oldukları sistematiğin içerisinden koparmaya yönelik bir yaklaşım bu. Olacak iş değil. Tabii ki hiç şaşırmadık. FETÖ hareketi
evet,
işin içinde. Yani öteden beri zaten güya işte bir ılımlı İslam lafı çıkardılar. Bu ılımlı İslam'la Almanya'yı işte koruyoruz. Dolayısıyla radikal İslam'a karşı biz efendim işte dolayısıyla bu Fethullah Gülen terörü teröristinin onlar cami açmadılar. Okullarını falan açtılar. Ondan sonra destek oldular. İlk Baviera'da başladı. Daha sonra Baden-Württemberg eyaletinde. Giderek böyle yaygınlaştı. Yani tamamen yanlış, tamamen yani manasız bir yaklaşımın sonucu. Şimdi bir baktık, bu işte sözde Almanya imamı, her neyse adı, FETÖ'nün, ondan sonra işte bir yanında bir papaz, bir de haham, birlikte temel atıyorlar falan. Neymiş efendim? Bu böylelikle oradaki Müslüman Türk kitlesine bir alternatif çıkarmış olacaklarmış. Bu manasız, son derece yanlış, son derece aslında geri tepmeye de müsait olan ve aynı zamanda da yani bir takım tepkiselliklerin de ortaya çıkmasına, hatta sadece tepkisellik değil, öncelikle bir hayal kırıklığının ve oradaki Türk kitlesinin Alman devletine olan, Alman yaya olan
güveni de sarsılıyor.
Zedeleyici, güvenini zedeleyici. Son derece yanlış bir şey. Yani bunlar kaşınacak, oynanacak konular değil esasında. Fakat ne hikmetse bundan vazgeçmiyorlar ve böyle tabii biraz da safiyane bakanlar var bu işe. Aa, niye olmasın?
Üç din birleşti, ne güzel değil mi? Öyle düşünüyorlar.
Yani çok insani, çok barışçı falan filan, evet. Ama yani barışçı diye düşündüğünüz hareketin içerisinde bir terör örgütü var. Yani
tabii. Biliyor musunuz? Nasıl yani, bir barış? Hangi barış?
Tabii ama o şekilde kabul etmiyorlar. Yani bir terör örgütü olarak kabul etmeye de hiçbir zaman niyetleri olmadı yani. Bizim şehirlerimize bomba yağdıran FETÖ'yü. Orada bir barışçı işte ne bileyim din ve kültür hizmeti veren bir kuruluş olarak düşünüyorlar. Bu tabii, bu da çok dostane bir şey değil yani. Şimdi bu konuda tabii söylenecek çok şey var sizin hanım. Hakikaten Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin ben kuruluşundan beri takip ediyorum en azından ve birçok yani yaptıkları ortada. Ondan sonra mesela vatandaşlarımız, özellikle o suskun çoğunluğu kavrayıp onlara yeterince din hizmeti götürebilen bir kuruluş oldu. Ve çok başarılı bir kuruluş oldu. Yani işte Türk İslam Birliği. Şimdi işte Türkiye'ye bağlılığını sorguluyorlar. Yani bu olay esas itibariyle sadece Türk düşmanlığı, Türk İslam düşmanlığı, her zaman da Türkiye düşmanlığı. Yani başka tüm değerlendirmek mümkün değil bunu.
Evet, eğer gerçekten barış için olsaydı zaten dediğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın birimiyle iletişim kurarlardı ve onlarla o üç dini birleştirip işte gerçekten barışçıl bir çözüm üretirlerdi. Neden peki farklı derneklere yöneliyorlar? Bu da işin aslında çok dediğiniz gibi barışçıl olmadığını apaçık gösteren göstergelerden biri.
Ve son derece antidemokratik, şöyle söyleyeyim yani hukuk dışı da Diyanet İşleri, işte Türk İslam Birliği Alman yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişilik. Şimdi bu tüzel kişiliği şimdi siz devamlı sorguluyorsunuz, Alman yasalarına göre kurulmuş. Yani teşekkül ediş şekliyle, evet. Yönetilişiyle, denetimiyle falan filan tamamen o ülkenin yasalarına uygun bir şekilde faaliyet gösteren bir kuruluş. Hem de büyük bir kuruluş yani 900 dernek ne demek yani, çatı kuruluşu müthiş bir şey yani. Binlerce, yüz binlerce insana hitap ediyor. Diyorsunuz ki birdenbire yok. Biz sizi
kabul etmiyoruz, biz şu diğer derneği kabul ediyoruz.
İşte öbür bilmem işte yeni bir şey kuruyoruz ve artık bu olacak falan filan şeklinde. Bunun kabul görmesi mümkün değil.
Evet.
Mesela Kuzey Renvestfalya'da birkaç gündür oradaki... Yani Türk aydınlarına karşı da çok ciddi bir kampanya başlatılmış vaziyette. DİTİB'in yani Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin okullardaki din dersleri katkısından ayrılmasını istiyorlar falan. Yani
hocam,
onu kabul etmiyorlar. Bu olacak şey değil.
Evet yani. Hocam, şöyle süremiz ne yazık ki son dakikamızın içindeyiz. Evet. Tam da bu konuyu dilerseniz önümüzdeki hafta konuşmaya devam edelim.
Tamam.
Ne dersiniz?
Yani mühim bir konu.
Evet. Ve çünkü süremiz yetmeyecek. Yani, kısa geçmek istemiyoruz. Müsaadenizle öyle yapalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, değerli katkılarınız için.
Ederim.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler sunuyoruz.
Görüşmek Görüşmek üzere. İyi yayınlar tekrar. Sağ olun.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız Göç Yolları 60. Yıl özel bölümümüzde konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.